Ayrım 21 sayfa 254. D. Laikliğin gerekçesi. 1. Din-İslam kurallarının insanlığın gereksinmelerine yetmezliği. Medine yasanın gerekçesinde zamanın adliye vekili Mahmud Esad şöyle der: Mecellenin temeli ve ana çizgileri dindir. Oysa insan yaşamı her gün, dahası her an köklü değişmelere uğrar. Onun değişmelerini, yürüyüşünü hiçbir zaman bir nokta çevresinde çevirmek ve durdurmak mümkün değildir. Yasaları dine dayalı devletle kısa bir zaman sonra ülkenin ve ulusun gereksinmelerini doyuramaz duruma gelirler. Çünkü dinler değişmez hükümlere ileri sürerler. Yaşamsa yürür, gereksinmeler hızla değişir. Din kuralları, tire yasaları kesinlikle ilerleyen yaşamın karşısında biçimsel bir ölü sözlerden öte bir değer, bir anlam taşımazlar. Değişmemek dinler için bir zorunluluktur. Parantez içinde 4 Nisan 1926 yayın ve 4 Ekim 1926 yürürlük tarihi ve 743 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun gerekçesinden bugünkü dille Türkçeleştirilmiştir. Duran dursun. Özeti şu: din kurallarında değişmezlik temeldir. Kurallar durağandır. İnsanlar ve toplumlarsa yaşamlarıyla birlikte sürekli bir değişme içindedirler. Değişmeyen kurallar her an değişen ve gelişen yaşamın gereksinmelerine karşılık veremezler. Karşılık veriyormuş gibi gösterilseler de. Ünlü Müslüman yazar Şehrestani, parantezinde 1076-1153 bile daha 12. yüzyılda yaşam karşısında dinsel kuralların yetersizliğini ortaya koyan görüşe yer verip bu görüşü savunmuştur. Dinsel kuralların sonlu olduğunu, buna karşılık yaşam ve gereksinmelerin sonsuz bulunduğunu, sonlu olan bir şeyin ise sonsuz olanı kavrayıp içine alamayacağını savunur bu görüş. Daha 12. yüzyılda bu böyle. Hem de Müslüman yazarlarca belirlerine dursun. Çağımızın İslamcı bilim adamlarına ve bunlara kaynak göstererek yorumlar yapan kimi çağdaş bilim adamlarına göre İslam devrimci gelişmelere de açıktır. Kimi yorumlarla İslam çağın gereklerine karşılık verir duruma getirilebilir. Çünkü İslam'da zamanın değişmesiyle hükümler de değişir ilkesi kabul edilmiştir. Çağdaşlıkları kılıklarında ve çalımlarında olan aydınlar eliyle bile sergilenen bir yutturmacıdır bu. Önemli bir yutturmaca. Profesör Doktor Çetin Özek, Devlet ve Din adlı kitabında İslam'ın gelişimci ve devrimci gücü diye bir başlık koymuş. Devrimci sözcüğünü tırnak içine almış ama bölümde anlatış biçimine bakılırsa İslam'ın gelişmeci de devrimci de olabileceği görüşüne hiç de katılmıyor değil. İslam, gelişmecilik ve devrimcilik. Bunların yan yana bile getirilmeleri olacak şey değildir. Ama niceleri gibi bu yazar da yan yana getirebiliyor ve şunları yazabiliyor. Kitap, parantezine Kur'an, kişisel davranış ve toplumun yönetimiyle ilgili ilkeleri kesin ve değişmez olarak belirlememiş, temel kurallar ışığında bunların yorumla çağa ve koşullara göre değişebilirliğini benimsemiştir. Zamanın değişmesiyle ahkam da değişir ilkesi hadiste kabul edilmiş ve fıkhın genel kurallarından olmuştur. Nitekim belirtilen nitelikleri nedeniyle İslam'ın devrimci rol oynayabileceğini öne süren düşünceler ortaya atılmış ve çağımızın değişen koşulları içinde bu güce dayanmanın gerekliliği savunulmuştur. Parantez içinde S 243-244. Kitap, parantez içinde Kur'an, kişisel davranış ve toplumun yönetimiyle ilgili ilkeleri kesin ve değişmez olarak belirlememiş. Kitap, parantez içinde Kur'an, kişisel davranış ve toplumun yönetimiyle ilgili ilkeleri kesin ve değişmez olarak belirlememişmiş. Yazarın kitabı bilmediği nasıl da belli. İslam'ın bu kutsal kitabında kişisel davranışlarla ilgili hükümlerde, toplumun yönetimiyle ilgili hükümlerde kendi boyutları içinde ayrıntıyla belirlemiştir oysa. Kesin ve değişmez olarak. Kitabın, yani Kur'an'ın hükümlerini kimler değiştirecek İslam'a göre? Kime, kimlere verilmiş bu yetki? Kuşkusuz ve kesin olarak hiç kimseye. Muhkem ayetlerin hükümlerini değiştirebilecek yetkide İslam'da hiçbir kimse ve makam yoktur. Bu tartışılamaz bile. Zamanın değişmesiyle ahkam da değişir kuralına gelince. Bu kural mecellede ve İslam usulü fıkhında yer almıştır. Doğru ama Çetin Özey'in anladığı anlamda değil. Önce bu hadis değildir. Sonra bu kurala yer verenlerin kendileri de belirtmişlerdir ki değişeceği söylenen hükümler temelde olanlar değildir. Farzlara, haramlar, dahası vaciplere bile ilişkin olmayan hükümlerdir. Bu kuralın alındığı kaynak olan El-Eşbah ve Nezair'de olsun, ötekilerde olsun, zamanın değişmesiyle hükümlerin de nasıl değişeceğine bununla ne amaçlandığına örnek de verilmektedir. Şu örnek. Eskiden camilerin kapılarını kapamak doğru bulunmazdı. Bununla ilgili ayet ve hadis de yoktur. Ama caminin kapısının açık tutulması daha uygun görülürdü. Sonra zaman değişti. Hırsızlıklar çoğaldı. Şimdi artık camilerin kapısı kapatılabilir, kilitlenebilir de. İşte usulü fıkıhta, yani İslam hukukunda verilen örnek bu ve benzeri bir iki küçük ayrıntı. Çetin Özek ise İslam'ın değişmeleri açık olduğu yutturmacasını pazarlayanlara katılarak İslam'da her türlü hükmün zamanın değişmesiyle değişebileceği düşünülebilirmiş gibi, hatta böyle bir olgu varmış gibi yazıp savunmakta. Sormak gerekir. İslam'ın temel hükümlerinden hangisi zamanın değişmesiyle değişebilir kendi kuralları içinde? Namaza, oruca, hacca, zekata ilişkin olanları mı? Nikaha, parantez içinde evlenmeye, talaka, parantez içinde boşamaya, mirasa, hadlere, parantez içinde çeşitli cezalara ilişkin olanları mı? Hangisinin İslam'a göre zamanın değişmesiyle değişebileceği ileri sürülebilir? İleri sürülemez ama Çetin Özek'in de katılmış göründüğü yutturmaca nicelerini yanıltmıştır. Kuşkusuz yazar da ille de kötü bir amaç aramak doğru değildir. Konuyu bilmiyor olabilir. Fakat insan bilmediği konuyu da biliyormuş gibi sunmamalıdır. İslam hukuku bir uzmanlık işidir. Kaynak olarak gösterdiğini gördüğümüz Hilmi Ziya Ülken'den de yeterli bilgiyi alamaz. Özek sonra kelam okullarına, ilmi kelama dalıyor. Buradan da sonuçlar çıkarıyor. Burada gösterdiği kaynakta çok iyi tanıdığım Ali Arslan Aydın. Mukaddesatçı kesiminden. Ama arkadaşımızın kelamcı da tanındığı halde bu konuda derinlemesine bir uzmanlığı olmadığı bu alanın uzmanlarınca bilinmektedir. Çetin Özek'in bu konuları anlaması için de uzman olması gerekir. Yazar ayrıca kimlerince ilerici gösterilen Cemalettin Afgani'yi gerçekten biliyormuş gibi, bilebilirmiş gibi nitelemelerle sunmaktadır. Cemalettin Afgani, Muhammed Abduh, Seyyid Raşit Rıza, Musa Carullah, ülkemizde de Hayrettin Karaman, İslam yenilikçilerinden sayılırlar. Bunlar İslam'ı akıl ve bilimle bağdaştırma çabasında olan kimselerdir. İskolastik yöntemin temsilcileri. Batı'da bu yöntem çoktan bırakılmışken doğuda yeni diye piyasaya sürülmektedir. İslam'da bile yeni değildir ve cılkı çıkmıştır. Afgani'de ve ötekilerin dilinde yer alan emperyalizm ise özel, dinsel anlam taşımaktadır. Bunların yapıtları doğrudan okunabilir ve hareketleri izlenebilirse ancak anlaşılabilirler. 2. Dinin savaş ve saldırganlık kaynağı oluşu. Atatürk laiklik yapısını yapıp bitirirken gerek bizim geçmişimizdeki, gerek başka ulusların tarihlerindeki facialardan, ızdıraplardan sonuçlar çıkarıp değerlendirildiğini belirtmektedir. Parantezine bakınız, Mustafa Baydar, Atatürk diyor ki S67. Tarihteki binbir facia ve ızdırabın kaynağında din ağırlıklı olarak bulunmaktadır. Geçmişteki kanlı olayların, savaşların ya doğrudan nedeni kaynağı olmuştur ya da nedenlere araç yapılmıştır. Yok sayılamaz, yatsınamaz bir gerçektir bu. Yahudiler ilk Hristiyanlara göz açtırmak istememişler, tüyler ürpertici zulüm ve işkenceler uygulamışlardır. Ateş havuzları açıp yakmışlardır birçok Hristiyan inanırına. Bugün devletleri de bir terör örgütü gibi dehşet salmakta, gözünü kırpmadan soykırımlar yapıp sergilemekte. Bunda Yahudiliğin birinci derecede payı vardır. Kutsal kitabı olsun, onun açıklamaları olsun, sürekli vurun, kırın, yakın, yıkın, öldürün diyor inanırlarına. Tanrısı Yehova ulusal tanrısıdır ve eli silahlı, ağzı kanlıdır. Hristiyanlar ellerine güç geçirince başka din inanırlarına yapmadıkları kötülük bırakmamışlar, kötülük ve işkence uygulamalarında Yahudilerden geri kalmamışlardır. Kilise babaları imanı bozanların kalpazanlar gibi suçlu olduklarını ve en ağır cezayla ölümle cezalandırmaları gerektiğini söylemişlerdir. Nicelerini diri diri yakmışlardır. Ateşte yananın suçlu olduğu kanıtına dayanan Engizisyon yargılamalarındaki insanlık dışı örnekler ciltleri doldurmaktadır. İncil'de kimsenin sağ yanağına vurursa onu ötekini de çevir. Parantez içinde Matta 5.39 denmiyor mu? Deniyor ama bunun işlerliğini sıfıra indiren yorumlar da yapılıyor. Ayrıca İsa açık açık şöyle diyor. Yeryüzüne barış getirmeye geldim sanmayın. Ben barış değil, kılıç getirmeye geldim. Çünkü ben kişiyle babasının, kızla anasının, gelinle kaynanasının arasına ayrılık koymaya geldim. Parantez içinde Matta 10, 34-35. Ayrıca bakınız Luka 12-49-50. Müslümanlar da güçlenince öteki din inanırlarına kötülük yapmışlardır. Ebu Bekir döneminde peygamberin fetvası var denerek insanlar ateşe atılıp yakılmışlardır. Benzer olaylar Ali döneminde de olmuştur. Peygamberin döneminde bile insanlar hayvan boğazlanır gibi boğazlanmışlardır. Bir olayda damadı Ali'nin cellatlar arasında bulunduğu bir adam kesme gösterisinde bir sürü eli kılıçlı cellat bir gün boyunca kelle kesmişler ve yorulmuş, dinlendikten sonra yeniden kesmişlerdi. Peygamberin buyruğuyla. Kur'an'da nerede bulursanız orada öldürün. Parantez içinde Bakara ayet 191, Nisa ayet 89, Tevbe ayet 5 deniyor. İnançlarından dolayı insanların öldürülmeleri isteniyor. Kafir, puta tapar oldukları için. Oysa yine Kur'an'ın tanıklığıyla puta taparlar, asıl tek Allah'a inandıklarını, putlara da asıl Allah'a yaklaştırsın diye kulluk ettiklerini söylemektedirler. Parantez içinde bakınız Zümer ayet 3. Müslümanlar yalnızca kafirleri değil, birbirlerini bile keserek öldürmüşlerdir. Sayısız örneklerden biri Cemel olayında meydana gelmiştir. Parantez içinde 9 Aralık 656. İki kesim savaşıyor. İki kesimde de bulunanlar yalnızca Müslümanlar. İki kesimde de peygamberin yakınları ve arkadaşları var. Dahası sağlıklarında cennetle müjdelenmiş 10 kişiler de var bunlar arasında. Ve dahası savaşın iki kesimden birinin başında Muhammed'in karısı, parantezle daha doğrusu karılarından biri olan Ayşe, öbür kesimin başında ise sevgili damadı Ali bulunuyordu. İki kesim kıyasıya savaştı. Sonuç 15 bin ölü. Ayşe kesiminden 13 bin kişi, Ali kesiminden de 2 bin kişi kesilip öldürülmüştür. Din adına, Tanrı aşkına. Parantez içinde bakınız Neşet Çağatay, İbrahim Agah Çubukçu, İslam Mezhepleri Tarihi, Ankara 1965-10. İslam'ın kendi inanırları bile Tanrı adına kesmekten çekinmeyen ve yalnızca bir savaşta 15 bin kişi öldürülebilmiş olan bir İslam cemaati. Başkalarını öldürmekten çekinir mi? Sürüler halinde eli silahlı ortaya döküldüğü zaman neler yapmaz ve neler yapmamıştır. İşte laiklik bunun için son derece önemlidir ve bunun için gerçekleştirilmiştir. 3. Uygarlığa, insana, bilime yöneliş. Laikliğin kurucusu bu yapıyı kurarken çağdaş uygarlığı, insan aklını ve bilimi temel aldığını birçok açıklamasıyla belirtmiştir. Daha önce bu yoldaki sözlerinden örnekler sunuldu. Atatürk 31 Ağustos 1925'te de şöyle der. Tekkelerin amacı halkı meczup ve aptal yapmaktır. Halbuki halk meczup ve aptal olmaya karar vermemiştir. Biz dünya uygarlığı ailesi içinde bulunuyoruz. Uygarlığın bütün gereklerini uygulayacağız. Parantez içinde Çankırı, A.A. 31 Ağustos 1925, Mustafa Baydar, A.G.Y.S. 67. 2. İrtica. A. Türleri. 1. Devlet irticaı. İrtica gerçek anlamıyla geriye dönüş demektir. Bu anlamdaki irtica yalnızca devlet için söz konusu olabilir. Çünkü geriye dönüş ileri adım atmış olan için söz konusudur. Bir devlet düşünelim. Laik yolu seçmiştir, bu yolda ileri adım atmıştır. Eğer bu devlet sonra şu ya da bu etkiyle laiklikten ödün verir ya da tümüyle dönerse geriye dönüş yapmış olur. İşte bu geriye dönüş irticadır. Atatürk ve arkadaşları Türkiye için laikliği seçtiler. İnsanını daha çağdaş kılmak, akılcı, bilimsel temeller üzerinde yaşayıp geliştirmek, eğer daha sonra siyasal iktidarlar eliyle bu ilkenin olmazsa olmazlarından dönüşler yapmışsa, örneğin laik bir devletle hiçbir yönden bağdaşamayacak olan din eğitimini devlet eliyle ve zorunlu yapmışsa, irtica eyleminde bulunmuş sayılır. Bu tür irtica, gerici çevrenin gericiliği değildir. Çünkü bu çevre ileri adım atmış değildir ki geri dönüşü söz konusu olsun. 2. Gericilik. Devletin dışındaki gerici çevrelerin gericiliklerine de mecaz olarak irtica denmektedir. Ve şaşılasıdır, asıl yakınılan da irticanın bu türüdür. Oysa ekilen neyse o bitmektedir. Buğday yerine arpa ekilir de sonra da arpa bitti diye yakınılır mı? Siyasal iktidarlar devletin kendisine geriye dönüş yani gerçek anlamıyla irtica yaptırırlar da bunun sonucunu meyvesini alamazlar mı? Demokrasinin vazgeçilmezlerinden olan çok partili dönemde devlet çarkı laiklik zararına aşındırıla gelmiştir. En başta oy toplamak için verilen memeler yüzünden. Önce toprak elverişli durumu getirilmiş, sonra da tohumlar ekilmiştir. A. Elverişli toprak. Gelir dağılımındaki eşitsizlik. Aradaki farklar birer uçurumu durumuna gelmiştir. Hukuk devleti niteliğinden yarı polis jandarma devleti niteliğine kayış ve çaresizlik. Yurttaşın kime, kimlere, hangi makama başvuracağını bilmemesi, dayanılmaz duruma gelen dertlerinden kurtarılabilecek bir kurtarıcının olmaması. İşte bu durum daha birçok nedenle birlikte ülke insanlarını dincinin, şeriatçının, tarikatçının açık duran kucağına itmiştir. Sığınacak bir yer bulamayan yurttaş sığınak aramışlar, Tanrı'ya sığınmışlar. Tanrı adına din tire iman pazarlayanlara sığınmıştır. B. Tohum. Toprak elverişli olunca laiklik karşıtı tohumları ekmek ve yeşertmek zor olmamıştır. Bir yandan varlıklılar, öbür yandan din kesimi yararına çarkları aşındırılmış, devlet içinde her yerde din fabrikası kurulmuş ve sayıları hızla artırılmıştır. Örneğin küçük kasabalarda, köylerde bile imam hatip okulu açma yoluna gidilmiştir. Daha yükseği olan okulların da sayısını artırmaya hız verilmiştir. Ayrıca başka adlar altında da din eğitim ve öğretimi yaptırılmıştır. Hele Kur'an kursları, resmisi ve resmi olmayanı, ülke baştan başa bunlarla sırılsıklam bu duruma getirilmiştir. Ve yukarıda da belirtildiği gibi bütün bunlar Atatürkçülük adına sergilenmiştir. Bu da yetmezmiş, gelsin zorunlu din eğitimi. Ayrıca ülkeyi yine baştan başa saran tarikat ağı, örümcek ağından beter. Bu ağlar içinde politikacılar, parti ileri gelenleri, hem şehirlerden el alan, hem zaman zaman içlerine katılıp ayinlerde bulunan, parantez içinde Zeyrekli Mehmet Efendi'nin hatme cigahlarında boy gösteren iki ayrı partinin genel başkanı gibi. Eski parti başkanları, başbakan yardımcıları, Atatürk devrim ve ilkelerini korumakla yükümlü mülki amirler. Atatürk'se ne demiş? Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır. Parantez içinde Mustafa Baydar, A.G.Y.S.66. Atatürk böyle demiş ama din tire iman pazarlayanların da laiklik üstüne Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ant içtikleri halde laikliği ortadan kaldırmayı çıkarlarının gereği gören politikacıların da diyecekleri vardı. Ve bugüne değin Atatürk'ün dedikleri değil, bunların dedikleri olmuştur. Laiklik karşıtı ürünler elde edildikçe yeni ürünler için yeni üretimler yapılmış ve yeni tohumlar ekilmiştir. Ve sağlanan ürünler ülke geneline dağıtılmıştır. Ama gelir dağılımındaki gibi değil. Bu ürünlerin hemen tümü dine sığınmaya hazır, varlıksız ve çaresiz kesimin payına düşmüştür. 3. Barış. Barış gökten gelmez. Evrene ve insana doğru bakış sorunudur. Geniş anlamıyla insanlaşmaya dayalı olarak gerçekleşir. A. Olmazsa olmazları. 1. Adaletli gelir dağılımı. Adalet gerçek anlamıyla gerçekleştirilmelidir. 2. Yarım polis devleti yerine tam hukuk devleti. 3. Ve laikliğin olmazsa olmazlarının eksiksizliği. Laikliğin olmazsa olmazları barışın da vazgeçilmezleridir. Bir ülkede tam demokrasi ve laiklik yoksa o ülkede barış sağlanamaz. Yani barışın bir nice koşuluyla birlikte bu koşullarının da eksiksiz olması gerekir olabildiğince. B. Olursa olmazları. Olmazsa olmazlarının karşıtları sergilenirse doğal olarak barış değil, savaş elde edilir ürün olarak. Ve barışı böyle bir durumdan sonra silah zoruyla getirmek de mümkün olmaz. 4. Gençlik. Gençlik, laikliğin barışın koşullarının sağlandığı ortamda sağlıklı biçimde geliştirilebilir ancak. Başka ortamda bu mümkün değildir. Atatürk'ün Cumhuriyet'e emanet ettiği gençlik, bu ortamda erginliğine ulaştırılmış gençliktir. Ne din uyuşturucularıyla uyuşturulup koyunlaştırılmış olan, ne din Tanrı cihat kışkırtmalarıyla coşturulup Hasan Sabah'ın fedaileri durumuna getirilmiş olan, ne de önce ellerine silah verilip vuruşturulmuş, sonra da korkutulup serseme çevrilmiş olan gençliktir. Düşünce ve beden sağlığına özenle bakılmış, en değerli varlıklar olarak yetiştirilmesine, gelişimleri yerine getirilerek çalışılmış olan gençliktir o gençlik. Teori, sayı 45, Eylül 1993, ayrım sonu sayfa 262.